Ayrım 11.
Onu yere attılar ve köpek sürüsü gibi üstüne saldırdılar. Büyükannem kovaları sırığın ucundan aldı ve döndüre döndüre adamların üstüne doğru koştu. "Kaç buradan!" diye bağırdı bana. Ama ben paniğe kapılıp onun arkasından koştum ve adamlara taş atmaya başladım. Bu arada büyükannem cesurca onların üstüne atılmış sopasıyla yüzlerine ve omuzlarına vuruyordu. Olayı gören birkaç kişi daha yardıma gelince adamlar kaçtı. Büyükannem zavallı adamı yıkadı. Yüzü ezilmişti. Onun pis parmaklarını yırtılmış burnuna bastırmasını, ulumasını, öksürmesini ve yaralarından fışkıran kanın büyükannemin yüzüne ve göğsüne bulaşmasını anımsayınca şimdi bile tiksinti duyarım. Büyükannem de bağırıyor ve tepeden tırnağa titriyordu. Eve döner dönmez kiracıya koşup olanları ona anlatmaya başladım. İşini bıraktı ve beni uzun bir eğeyi elinde bir kılıç gibi tutup yanıma oturttu. Sonra sözümü kesti ve olağanüstü inandırıcı bir sesle "Harika, tıpatıp böyle oldu, iyi" dedi. Gördüklerim beni öylesine ürkütmüştü ki sözleri beni şaşırtmadı ve ben anlatmayı sürdürürken beni kucaklayıp seke seke odanın çevresinde dönmeye başladı. "Bu kadarı yeter, çok güzel anlattın, anlıyor musun? Çok güzel." Bu söz beni çok kızdırmıştı. Sustum ama sonra kendimden ne denli geçmiş olduğumu şimdi bile anımsıyorum. Beni tam zamanında durdurmuş olduğunu anladım. Aslında ona her şeyi anlatmıştım. En iyisi bu tür şeyler üstünde fazla düşünmemektir. Bunları hiç durmadan kafanda evirip çevirmekten korkunç bir şey yoktur. Bazen öyle ani şeyler söyledi ki bunları tüm yaşantım boyunca unutmadım. Bir gün ona Noyava sokağındaki bir zorbadan, koca kafalı şişman bir çocuk olan düşmanım Klüşnikov'dan söz ediyordum. Dövüştüğümüz zaman ikimiz de birbirimizin hakkından gelemiyorduk. Bu iyi, acıklı öykümü dikkatle dinledi ve "Çok saçma" dedi. "Güçlülük sorunu değil bu. Gerçek güçlülük çevikliktir. Ne denli çeviksen o denli güçlüsündür, anladın mı?" Ertesi pazar yumruklarımı daha fazla kullanmaya çalıştım ve Klüşnikov'u rahatlıkla yere serdim. Bu, kiracımızın sözlerine daha büyük bir değer vermeme neden oldu. Herhangi bir şeyi nasıl ele alacağını öğrenmek gerek, anlıyor musun? Bu da çok zor bir iştir. Anlamamıştım bu sözleri ama buna benzer şeyler belleğimde yer ediyordu. Bunun önemli bir nedeni de bu basit sözlerde insanı rahatsız edecek kadar gizemli bir şeyin olmasıydı. Herhalde bir taşı, bir parça ekmeği ya da bir bardağı ya da bir çekici ele almak özel bir yeteneği gerektirmiyordu. Evde bu iyiye duyulan nefret gittikçe artıyordu. Neşeli hanım kiracımızın sırnaşık kedisi bile herkese yaptığı gibi onun kucağına oturmuyor, çağırdığında gelmiyordu. Ben de bu yüzden hayvanı dövüyor, kulaklarını çekiyor ve onu bu iyiden korkmaması gerektiğine inandırmak için gösterdiğim çabaların sonunda ağlamakla oluyordum. "Giysilerim asit kokuyor. Kedi bu yüzden bana gelmiyor," diyordu bu iyi. Ama ben herkesin, hatta büyükannemin bile farklı açıklamaları olduğunu biliyordum. Haksız ve küçültücü olmasına karşın onların düşmanlıklarını gösteriyordu bu. "Neden onun yanından ayrılmıyorsun?" diye sertçe sorardı büyükannem. "Sana başka şeyler öğretmemesine dikkat et." Büyük babam, o ihtiyar Kızıl Sansar, öğrendiği her ziyaret için beni haince dövdü. Kuşkusuz bu iyiye kendisini görmemin yasaklandığını söyleyemiyordum. Ama herkesin kendisi için neler düşündüğünü açık açık anlattım. "Büyükannem senden korkuyor. Senin bu büyücü olduğunu söylüyor. Büyük babam da aynı şeyi ve senin Tanrı'nın düşmanlarından biri olduğunu ve çok tehlikeli bir insan olduğunu söylüyor." Yüzüne konan bir sineği kovuyormuşçasına başını salladı. Beyaz yüzünün bir gülümsemeyle kızarması neredeyse yüreğimi yerinden fırlatacaktı. Gözlerimin önündeki her şey yemyeşil olmuştu. "Bütün bunları bana anlatman gereksiz dostum," dedi yavaşça. "Çok üzücü, öyle değil mi?" "Evet, çok üzücü." Sonunda onun başlarından attılar. Bir sabah kahvaltıdan sonra onu ziyarete gittiğimde yerde oturmuş, eşyalarını kutulara doldurup bir yandan da Sharon'un gülü şarkısını söylerken buldum. "Allah'a ısmarladık dostum, artık gidiyorum." "Neden?" Gözlerimin içine baktı. "Bilmiyor musun? Annen odayı istiyor." "Kim?" dedi. "Büyük baban. Yalan söylüyor." Bu iyi beni yanına çekti ve yere onun yanına oturduğumda, "Şimdi öfkelenmeye hiç gerek yok. Ben senin bildiğini ve bana söylemek istemediğini sanıyordum. Pek hoş bir şey olmadığını düşündüm kendi kendime. Her nedense ona kızdığımı, sinirlendiğimi hissettim. dinle dedi fısıldayarak. Bir yandan da gülümsüyordu. Sana bir daha buraya gelme dediğimi anımsıyor musun? Başımı salladım. Bana kızmıştın değil mi? Evet. Seni kırmak istememiştim ama eğer dost olursak bunun senin başına iş açacağını çok iyi biliyordum. Benim yaşıtımmış gibi konuşuyordu ve sözleri beni çok mutlu ediyordu. Onu hep anlamış olduğumu hissettim ve bunu hep biliyordum dedim. İşte gördün mü? Durum böyle benim sevgili dostum. Yüreğimin burkulduğunu duydum. Neden kimse seni sevmiyor? Beni kucakladı, göğsüne bastırdı ve göz kırparak yanıtladı. Çünkü ben bir yabancıyım, anlıyor musun? Bütün sorun da bu. Hiçbir şey söylemeden koluna yapıştım. Kızma dedi bir kez daha ve kulağıma fısıldadı. Ağlama da. Ama buğulu gözlüklerinin ardından yanaklarına gözyaşları yuvarlanmaya başlamıştı. Sonra uzun bir süre sessizce oturduk. Tıpkı daha önce yaptığımız gibi. Yalnızca ara sıra birbirimize birkaç söz söyledik. Aynı akşam beni sıkıca kucakladıktan ve herkesle iştenlikle veda ettikten sonra gitti. Kapının dışında durup tekerlekleri donmuş çamur tepelerinin üstünden atlayan arabada bir aşağı bir yukarı sallanışını izledim. O gider gitmez büyükannem kirli odayı silip temizlemeye başladı. Ben ise ona engel olmak için durmadan bir köşeden öbür köşeye dolaşıyordum. Git buradan diye bağırdı bana çarpınca. Neden onu çıkardınız? Seni ilgilendirmez. Hepiniz aptalsınız. Islak bir bezle bir yandan bana vuruyor, bir yandan da bağırıyordu. Çıldırdın mı sen? Ne oldu? Seni demek istemedim ama senden başka herkes diye düzelttim sözlerimi. Ama bu da onu yatıştırmadı. Akşam yemeğinde büyük babam, Tanrı'ya şükürler olsun kurtulduk ondan. Ne zaman onu görsem dayanılmaz bir acı duyuyordum. Ondan yakamı sıyırmamız gerekiyordu dedi. Salt kötülük olsun diye bir kaşık kırdım ve cezalandırıldım. Ve bu kendi ülkelerinde yabancı olan ama aslında onun en iyi çocuklarından biri olan sayısız insanlardan biriyle benim ilk dostluğumun sonu oldu. 9. Bölüm. Çocukluğumu anımsarken kendimi belirsiz çeşitli insanların yaşam üstüne bilgilerinin ve düşüncelerinin ballarını getirerek kendi deneyleriyle birlikte kişiliğimi cömertçe zenginleştirdikleri bir arı kovanı gibi görmek istiyorum. Çoğu kez bu bal kirli ve acıydı ama her bilgi kırıntısı yine de baldı. Bu iyiden sonra Pıyort amca ile dost oldum. Büyük babam gibi ince, düzenli ve temizdi ama ondan daha kısa ve zayıf yapılıydı. Eğlenmek için ihtiyar adam gibi giyinmiş, genç bir delikanlıyı andırıyordu. Yüzü bir kalbur gibi incecik deri bantlardan örülmüştü sanki. Bunların arasına gülünç, sarımsı akları ile canlı gözleri kafese kapatılmış bir çift kanarya gibi döner dururdu. Mavimsi gri saçları dalgalıydı ve sakalı lüle lüleydi. Pipo içerdi ve saçıyla aynı renk olan dumanı da kıvrım kıvrım çıkardı. Cinaslarla ve gülünç cümleciklerle dolu süslü konuşması bile dalgalı gibiydi. Bana herkes gülüyormuş izlenimini vermesiyle vızıltıyı andıran sesi yumuşak ve sevgi dolu olabilirdi. Gençken Kontes Tatyan, Levkenesya bana demirci ol dedi ama sonra fikrini değiştirdi ve bahçıvana yardım et dedi. Fena değil, başka bir seferinde balığa git Petruşka dedi. Benim için fark etmezdi, ben de balığa gittim. Ama aklımı kaçıracak bir hale geldiğimde Allah ısmarladık balıklar, teşekkür ederim. Sonra arabacılık yapmak için kasabaya gönderildim. Ve tüm kazancımı hanımefendilerine vermek zorunda bırakıldım. Peki öyleyse, eğer istediği arabacı olmamsa benim için dert değildi. Karar onundu. Ama o bir kez daha fikrini değiştirmeye fırsat bulamadan özgürlük imdadıma yetişti. Ben de böylece bir kontesin yerine sahip olduğum tek bir atla baş başa kaldım. At yaşlıydı ve beyazdı. Sanki sarhoş bir at ressamı onu türlü renklerle boyamaya başlamış da İşin tam ortasında bu işten vazgeçmiş gibi duruyordu. Bacakları sanki eklem yerlerinden çıkmıştı ve yaratık bir ata benzetilmek üzere birbirine dikilmiş paçavraları andırıyordu. Kemikli başı soluk renkliydi ve donuk gözleri hüzünlü, şişmiş damarlar ve eski yıpranmış bir deriyle tutturulmuş gibiydi. Pıyort amca ona saygılı davranır, asla dövmez ve onu Tanka diye çağırırdı. ''Neden senin şu hayvana bir Hristiyan adı taktın?'' diye sordu büyük babam bir gün. Yanılıyorsun Vasili Vasiliyev. Hem de çok. Tanka bir Hristiyan adı değildir. Tatyan ile karıştırıyorsun herhalde. Pıyort amca okuyup yazabilir ve İncil'i oldukça iyi bilirdi. Her zaman büyük babam ile hangi azizin daha kutsal olduğu konusunda tartışırdı. eski zamanların büyük günahkarları konusundaki yargılarının sertliğinde birbirleriyle yarışırlardı. En fazla eleştiriye Abeşelom uğrardı. Kimi zaman tartışmalar yalnızca gramer üstüne olurdu. Büyük babam bir takım sözcüklerin kuhonla bittiklerini söyler, Puyort amca ise bunların sıha ile bittiklerinde direnirdi. Senin kendine göre yolun yöntemin var, benim de kendime göre diye yanıtlardı büyük babam kıpkırmızı bir yüzle. Senin şu tüm sıhaların derdi takılarak. Ama yoğun bir duman bulutunun ardından bakan Puyort amca kindar bir tavırla sorardı. Ya senin kıhomların daha mı iyi yani? Tanrı için hiçbir anlamı yok onların. Herhalde o da kendi kendine şöyle diyordur. Duan güzel olmasına güzel ama yine de 5 paralık değeri yok. Çık buradan Lexey diye bağırdı büyük babam bana yeşil gözlerinden kıvılcımlar saçarak. Puyort temizlik ve düzenlilik konusunda bir taneydi. Eğer avluda dolaşıyorsa ayağıyla tahta parçalarını, eski kemik ya da çanak çömlek artıklarını bir kıyıya iter ve tehdit dolu bir sesle mırıldanırdı. 5 para etmez çöpler, bütün yaptıkları burayı kirletmek. Çok konuşkan, iyi yürekli ve neşeliydi ama kim zaman gözleri kanlanır, buğulanır ve bir ölününki kadar donuklaşırdı. Odanın bir köşesinde kendine bir yer bulur, burada karanlıkta yeğeni gibi sessizce ve asık suratla kıvrılıp otururdu. Ne oldu Puyort amca? Git başımdan diye karşılık verirdi sert, bomboş bir sesle. Bizim sokaktaki evlerden birinde bir beyefendi oturuyordu. Alnında bir şişi ve çok garip bir alışkanlığı vardı. Pazar günleri pencere önüne oturur ve köpeklere, kedilere, tavuklara, horozlara, hatta sevmediği insanlara bile ateş ederdi. Bir gün bu iyiyi avlamıştı. Saçmalar deri ceketinden içeri geçememişti ama kimileri cebine girmişti. Kiracının gözlüklerinin ardından gri saçma tanelerini yakından incelediğini anımsıyorum. Büyük babam polise şikayet etmesini salık vermişti ama o saçmaları mutfağın bir kıyısına atmıştı. Değmez buna demişti. Daha sonra başka bir gün avcı büyük babamın bacağına birkaç saçma tanesi göndermişti. Büyük babam öfkelenmiş, polise haber vermiş ve birkaç eski kurban seyirciyi tanık olarak göstermişti. Ama beyefendi birdenbire ortalıktan yok oldu. Ne zaman sokakta silah sesi işitilse, Puyort amca eğer evdeyse telaşla gri başına pazar günleri giydiği uzun burunlu şapkasını geçirir dışarı fırlardı. Orada ellerini horoz kuyruğunu andıran uzun ceketinin arka kısmının altında saklar, göbeğini çıkartır ve avcının önünde yürümeye başlardı. Sonra döner adamın önünden bir kez daha geçerdi. Tüm ev askerin mosmor suratını görmek için kapıya çıkardı. Yukarıda pencerede karısının sarı kafası pencereden çıkardı. Bazı komşular da Betlenklerin avlusundan gelirdi. Yalnızca Ofsyankinovların geri evinde hiçbir yaşam belirtisi görülmezdi. Kim zaman Puyort amcanın sokaktaki gösterileri başarısızlıkla sonuçlanırdı. Anlaşılan avcı onu ateş etmeye değer bir hedef olarak görmüyordu. Ama bazen de çifte bank bank diye patlardı. Puyort amca adımlarını hızlandırmadan bize yaklaşır ve hoşnut mu hoşnut bir sesle yakama isabet ettirdi derdi. Bir gün boynundan ve omzundan vuruldu. Saçmaları iğneyle çıkartırken büyük annem neden bu çılgın deliği heveslendiriyorsun diye sordu. Bir dahaki sefere gözlerini çıkartacak. Sen kendin üzme Akınla Ivanovya dedi Puyort amca nefretle. Tüfekle hiçbir şey yapamaz. Ama neden kışkırtıyorsun onu? Demek onu kışkırttığımı düşünüyorsun ha? Ben yalnızca onunla alay etmek istiyorum. Amma da kötü atış dedi. Kısa bir süre için evli olan şu Kontes Tatyan Lexeyanva'nın uşak değiştirir gibi koca değiştirirdi. Birlikte yaşadığı Mamont İlinç adında bir subay dostu vardı. Kurşunla neler yapabilirdi bu adam? Abdal İhbaşka'yı 40 adım ötesinde durdurur, beline bağladığı şişe bacakların arasında sallanırdı. İgnaşka bacaklarını elden geldiğince açar ve aptal aptal gülerdi. Mamont İliç tabancasıyla nişan alır ve ateş ederdi. Şişe paramparça olurdu. Ama bir gün bir at sineği İgnaşka'nın sıçramasına neden oldu ve kurşun tam diz kapağına isabet etti. Doktor çağırdılar ve bacağı kesildi. Bacağı bir yere gömdüler. Ya aptal! O ona hiçbir şey olmadı. Aptal bir insan kollara ya da bacaklara gerek duymaz. O yalnızca aptallığı sayesinde yaşar. Hiç kimse aptalları aldırmaz. Onlar oldukça zararsızdırlar. Ne derler? Aptalsan suçsuzsundur. Büyük annem bu öykülere hiç şaşmazdı. Bunlar gibi düzinelerce biliyordu o. Ama ben kendimde huzursuzluk duyar ve Puyort amcaya sorardım. Bir beyefendi bir insanı öldürünceye dek dövebilir mi? Neden olmasın? Elbette yapabilir. Birbirlerini öldürdükleri bile olur. Bir gün bir süvari eri Tatyan Lexeyanma'yı görmeye geldi ve Mamont'la kavga etti. Hemen tabancalarını aldılar, parka gittiler. Havuzun yanında, yolun üstünde bank. Süvari askeri Mamont'un karaciğerinden vurmuştu. Mamont kilisenin avlusuna, süvari askeri de Kafkasya'ya gitti. Tümüyle kendi hatalarıydı bu. Köylülere ve bu tür insanlara gelince onları sinek gibi öldürürler. Ama eskiden böyle değildi. O zaman köylülere böylesine kötü davranılmazdı. Köylüler onların mallarıydı. Şimdi aldırmıyorlar. Kendilerini de fazla üzmezlerdi, dedi büyükannem. Puyort amca ona hak verdi. Doğru, onların malıydılar ama fazla değerli bir mal değildiler. Bana karşı iyi davranıyor ve benimle büyüklerden çok daha içten bir tavırla konuşuyordu. İnsanın yüzüne doğrudan bakmaktan korkmamasına karşın onda hoşlanmadığım bir şey vardı. Herkese en sevdiği reçelinden ikram ederken benim ekmeğimin üstüne herkesten daha fazla reçel koyar, bana zencefilli çörek ve haşhaş tohumu getirir, hiç durmadan alçak bir sesle ciddi ciddi konuşurdu. Beyefendi, büyüdüğün zaman ne olacaksın? Asker mi yoksa memur mu? Asker, bu iyi. Bugünlerde orduya girmek zorlaştı. Kilisede çok iyi. Ortalıkta dolaşıp Tanrım bize acı diye bağırıyorsun. Bir papazın yaşamı bir askerin yaşamından daha kolaydır. Ama en kolayı bir balıkçının yaşamıdır. Hiçbir şey yapması gerekmez. Zamanı gelince her şeyi öğrenir. Çok eğlendirici bir biçimde balıkların nasıl yemin çevresinde döndüklerini, oltaya yakalandıklarında Barbunya'nın, tatlı su revleğinin, öbür tatlı su balıklarının nasıl çırpındıklarını anlattı. Büyük baban seni dövdüğünde kızıyorsun dedi avuturcasına. Ama kızmamalısın. Bunun tek nedeni sana bir şeyler öğretmek için. Üstelik yediğin dayakta hiçbir şey değil. Şu benim Kontes Tatyan'ı ele alalım. Kırbacıyla ün yapmıştı. Bu iş için özel bir adam tutmuştu. Adı Hristofor'du. Bu adam işinde öylesine ustaydı ki komşu malikanedekiler onu ödünç almak isterlerdi. Bazı hizmetçilerin biraz okşanma ihtiyaçları var. O da Hristofor'u ödünç verirdi. Kontes'in nasıl beyaz, ince ipeği ve gök renginde incecik bir örümcek ağını andıran eşarbıyla evinin önündeki verandadaki kırmızı koltuğunda oturduğunu ve bu arada burnunun hemen dibinde Hristofor'un kadınları ve erkekleri kırbaçlamasına sakin bir tavırla ve tüm ayrıntılarıyla anlatırdı. Üstelik efendim bu Hristofor Riyazanlıydı. Tıpkı bir Çingene ya da Ukraynalı gibi kulaklarına değen bıyıkları vardı ve sakalını tıraş ettiğinde masmavi bir yüz ortaya çıkardı. İstediği zaman aptalca davranmasını bilirdi. Mutfakta bir kabı suyla doldurur, bir sinek ya da hamam böceği ya da bir tür ağustos böceği yakalar ve hayvan boğulana dek uzun bir süre bile olsa bir sopa parçası ile suyun dibinde tutardı. Kimi zaman yakasının altında bulduğu bir biti ya da başka bir şey boğardı. Büyük babamla büyük annemden buna benzer birçok öykü dinlemiş olduğumdan bunlar babama yabancı gelmiyordu. Birçok farklı yönleri olmasına karşın hepsinin ortak bir noktası vardı. Her birinde bir insan işkence görür, alay edilir ya da büyük acılar çekerdi. Bu tür öykülerden bıkmıştım. Dinlemek istemiyordum artık. Hadi bana başka bir tane anlat derdim arabacıya. Ağzının çevresindeki tüm kırışıklıkları ortaya çıkarır, kırışıklıklar gözlerine dek çıkar ve bana yeni bir öykü anlatmaya başlardı. Peki öyleyse açgözlü. İşte bir tane daha. Bir zamanlar bir aşçımız vardı. Kimin aşçısı vardı? Kontes Tatyan'ın elbet. Neden ona erkekmiş gibi Tatyan diyorsun da Tatyan demiyorsun? Erkek değildi değil mi? Elbette ki kadındı ama küçük bir bıyığı vardı. Siyah bir bıyık. Aslında Almandı ve Almanlar tıpkı zencilere benzerler. Evet ne diyordum? Bu aşçı. Öyle gülünç bir öykü ki bu. Gülünç öyküde aşçının nasıl balık ile lahana pastasını mahvettiğini ve bunların hepsini yemek zorunda kaldığı, sonunda da hastalandığını anlatıyordu. Hiç de gülünç değil dedim huysuzca. Ne gülünç öyleyse, hadi gülünç olanı da sen anlat da dinleyelim. Ben bilmiyorum, öyleyse kapat çeneni. Ve bir kez daha o sıkıcı çenesini açtı. Ara sıra tatil günlerinde kuzenlerim bize ziyarete gelirdi. Hüzünlü bakışlı tembel Şasa Mihalyov ve şık bilgiç Şasa Yakalyov. Bir gün hep birlikte eklenti yapıların çatısına tırmanıyorduk ki Bentlenklerin avlusunda yeşil, kürkle çevrili bir palto giyen bir adam gözümüze çarptı. Bir odun yığınının üstünde oturmuş, köpek yavrularıyla oynuyordu. Küçük dazlak sarı başı açıktı. Kuzenlerimden biri yavrulardan birini çalmaya önerdi ve o anda harika plan yapıldı. Ben aşağıdaki adamı korkuturken kuzenlerim sokağa çıkacak ve evin kapısından içeri atlayacaklardı. Adam kaçarken kuzenlerim bahçeye koşup yavrulardan birini kapacaklardı. Onu korkutmak için ne yapabilirim? Dazlak kafasına tükür. Bir adamın kafasına tükürmek büyük bir suç muydu acaba? İnsanlara bundan daha kötü davranıldığını sayısız kez görmüş ve işitmiştim. Görevimi gururla yaptım. Ondan sonra korkunç bir kavga koptu. Bentlenklerin evinden kocaman bir kadın ve erkek ordusu bizim avluya doğru harekete geçti. Başlarında genç, yakışıklı bir subay vardı. Suç işlendiği zaman kuzenlerim sakin sakin sokakta oynadıklarından, tabii başıma sarılan bu bela hakkında hiçbir şey bilmiyorlardı, büyük babamdan dayağı yiyen ben oldum. Kuşkusuz bu dayak tüm Bentlenkleri çok sevindirdi. Yarı ölü bir halde mutfaktaki sıranın üstünde yatarken en güzel pazar giysilerini giymiş olan Piyort amca neşeyle içeri girdi. ''İyi bir fikirmiş efendim.'' diye fısıldadı. ''İşte tam bunu hak etmişti ihtiyar keçi. Bana kalırsa hepsinin kafasına tükürebilirsin. O çürümüş ihtiyarın kafasına bir tuğla atmalıydın.'' Tıpkı bir köpek yavrusu gibi sevinçle ve sevgiyle mırıldanan adamın yuvarlak, tüysüz, çocuksu yüzünü ve dazlak sarı kafasını küçük elleriyle silişini görür gibi oldum. Ve büyük bir utanç duydum. İçimde kuzenlerime karşı da bir düşmanlık uyandı. Ama şimdi arabacının tıpkı beni döverken büyük babamın yüzü gibi korkunç ve tiksindirici bir biçimde titreyen kırışık yüzüne bakarken her şey bir anda unutulmuştu. Git buradan diye bağırdım Piyort'u ellerim ve ayaklarım ileterek. Ondan sonra onunla konuşmak için hiçbir istek duymadım ve onunla karşılaşmamaya çalıştım. Aynı zamanda onu yakından izliyor ve sanki bir şeyin olacağını belirsizce bekliyordum. Bentlenkler gürültülü ve dindar kimselerdi. Subayların ve öğrencilerin ziyaretlerine geldiği birçok güzel genç kızları vardı. Gülüyor, bağırıyor, şarkı söylüyor ve gitar çalıyorlardı. Evin neşeli bir görünümü vardı. Pencereleri parıldıyor ve dışarıdan parlak yeşil çiçekleri görülebiliyordu. Büyük babam bu evden hiç hoşlanmazdı. İçinde yaşayanlara kafirler, imansızlar derdi.